Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin hayatlarını hocamızdan dinliyor ve onların hayatlarından hayatımıza şifa olacak, hayatımızı güzelleştirecek hayatlarını hocamızdan dinlemiş oluyoruz. Tabii ki bu programda, Nebiler Silsilesi programında zaman zaman hatırlatıyoruz. Takip etmiş olduğumuz bir kitap var. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve 3 cilt halinde basılan Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi kitabını takip ediyoruz. Erkam yayınlarından çıkan bir kitap bu. Ve bu kitabın ikinci cildindeyiz ve Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ı konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Muhterem hocamız Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Sağ olun hocam, sizlerden de. Geçtiğimiz haftalarda Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mühim vasıflarını konuştuk. Evet. Bu vasıflardan yola çıkarak aslında yine Müslümanlığımızı konuştuk. Evet, yine bizi konuştuk. Evet. Yine kendimizi konuştuk. Yine eksiklerimizi dile getirdik. Yine bu dünyada nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini ve nasıl bir Müslüman olmamız gerektiğini konuştuk. Burada birçok vasıf sayıyor Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. 8 madde sayıyor. Bu 8 maddeden yola çıkarak biz de kendimize düşen payı almış olduk. Dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Onun öncesinde de Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam deyince cihat diyoruz demiştik. Bunu bir kez daha ilerleyen dakikalarda, ilerleyen programlarımızda yine belki bahsedeceğiz biraz. Ama o cihattan yola çıkarak da günümüz meselelerini, işte Filistin'deki kardeşlerimizin durumunu ve diğer meseleleri, Müslümanların zulme uğradığı tüm meseleleri ele aldık ve bir Müslümanın bu meseleler karşısında nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini anlatmış olduk. Bugün de Zülkarneyn Aleyhisselam'ın düzenlemiş olduğu seferleri konuşacağız. Evet. Davet seferleri bunlar. Tevhide davet eden seferler. Bu seferler nasıl meydana gelmiştir? Bu seferler sırasında neler yaşanmıştır? Bu seferlerden neler çıkartacağız diyerek başlamış olalım.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a bir giriş yaptık. Sonra Filistin'deki kardeşlerimize iltifaten ufak bir ders yaptık. Akabinde de yine Hazreti Zülkarneyn'den devamla mühim vasıflarından günümüze neler yansır, neler öğreniriz bunları konuştuk. Bugün de Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde 83 ve 96. ayetler arasında zikri geçen bu ayetlerde Hazreti Zülkarneyn'in genel olarak 3-4 seferini fe etba'a sebebe ile devam eden ayetleriyle karşımıza veriyor Cenab-ı Hak. Bir kere şunu önden bir söylemek lazım. Buradaki cihat, cihat fi sebilillah olandır. İnşallah bir cihat dersi, inşallah nedir? Emri bil maruf nehyanil münker davasında cihat nereye oturur? Bununla ilgili inşallah konuşuruz. Burada Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yani memleket topraklarını genişletmek ya da memleket topraklarına toprak katmak, rakam boyutuyla genişletmek kaygısı değil, yani dünyalık elde etmek adına değil, bir ganimet elde etmek adına değil, Allah kelamını, tevhidi insanlara ulaştırabildiği kadar ulaştırmaya çalışmak. Hı hı. Aslında bu ayetlerde genel anlamda bize verilen temel mesaj, emri bil maruf ve nehy anil münkerin her Müslüman üzere farziyeti ve kah kendi bulunduğumuz sahada çalışmalarda, kah cephede ya da cephe ötesinde, kah cephe gerisinde hazarda, savaş olmayan yerlerde, kendi hayatımızda, gayrimüslimlerle olan ilişkilerimizde, her yerde bir karşılık vermek aslında. Burada Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam örneğiyle, tabii biz bunu Hazreti Peygamber'in hayatında da, özellikle 23 yıllık nübüvvetinde de açık ve seçik birçok örnekle
görüyoruz.
El cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad olarak görüyoruz. Burada Allah'ın emir ve nehiylerini dünyada her yere yayabilme. Asıl gaye bu. Emir ve nehiylerini her yere yayabilme. Hazreti Zülkarneyn özelinde yeryüzünde bir la ilahe illallah demeyen kimse kalmayacak şekilde, herkes o kelime-i tevhidi öğrenecek şekilde tebliğe devam etmek. Aslında bizim görevimiz bu. Bu anlaşılıyor. Hazreti Zülkarneyn'in doğuya ve batıya yaptığı seferler, güneşin battığı yere, güneşin doğduğu yere, kara bir çamur pınarına dönmüş bir yere batar gibi böyle bir süreçten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bunlardan bir tanesi güneşin battığı yere, yani sanki güneş kara balçıkla sıvanmış da oraya batıyormuş gibi bir yere kadar, yani dünyanın ulaşılabilecek en uç noktasına. Oradaki insanları tebliğe davet etmişti Hazreti Zülkarneyn. Burada da
burasının neresi olduğu
belli değil. Bunların hiçbiri belli değil. Yani biz ayetlerde daha çok vasıflarını biliyoruz ama şey olarak, bir ölçek olarak şuradadır diye bir tayin yok açıkçası. Evet,
Kehf suresi 85 ile 86. ayet.
85-86. Ayetlerde bu ayet şeyden bahsediyor. Karabalçıkla sıvanan yere diye. Bu tefsirlerde şöyle geçiyor. Yani denizin artık karaların bittiği, denizin sınırına gelindiği, o vakitte de güneşin artık batıyor olduğu, böyle o okyanusun böyle bir kara, bir karanlık bir deniz, böyle balçağa dönüştüğü gibi onun arkasından batmasına. Yani artık ulaşılabilecek en son nokta dünyada neresiyse oraya ulaşmak diye tefsir ediyorlar. Buradaki asıl meselelerden birisi de her seferinde Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ın çıkmış olduğu yolda ilahi ölçülere riayet ederek hareket ettiğini görüyoruz. Ya burada vermiş olduğu hükümlerde, almış olduğu kararlarda Cenab-ı Hak neyden razı olacaksa onunla tebliğine devam ediyor. O zaman buradan hareketle biz günümüz İslam'ın tebliğini, malum Batı'da ciddi bir İslamofobya, yani İslam korkusu oluşturulmaya çalışılıyor. Hatta şöyle de bir gelişme oluyor. Yani onlar kafasında şöyle bir ne diyelim onun adına, spot bir başlık gibi oluşuyor. O da şu: her Müslüman terörist değildir ama her terörist Müslümandır algısı oluşturulmaya başlanıyor. Müslümanların üzerine bir terör yaftası konularak bir karşılık verilmeye çalışılıyor. Biz Hazreti Zülkarneyn'in yapmış olduğu tebliğlerde böyle bir katliama rastlamıyoruz. Ne Kur'an'da böyle bir işaret, ne de hadis-i şeriflerde, ne de vesikalarda, tarihi belgelerde böyle bir hadise yok. Yani memleketi ya da dünyayı kan gölüne çevirmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da "Umirtu en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah" hadis biraz uzun diye devam ettiği hadiste o da aynı şeyde, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah için hak davada her şeyi yapıyor ama savaşta da bir hudut belirliyor. Yani çocukların katledilmesine izin vermiyor. Yaşlıların katledilmesine izin vermiyor. Hastaların katledilmesine izin vermiyor. Kendilerine kılıç çekip müdafaa etmeyenleri, kendilerine güç göstermeyen, bunlara da Hazreti Peygamber Efendimiz katline izin vermiyor. Hatta haksız yere insan öldürmenin çok büyük bir günah, bütün insanları öldürmek gibidir diye onları devamlı uyarırdı. Bugün malum Yahudi'nin Filistin'imiz üzerinde uygulamış olduğu o baskılarla baktığımızda artık 20 binlere yaklaşmış bir sayıdan bahsediyoruz. Ve çok büyük bir katliamın karşılığında bu işi yapıyorlar. Ve çoluk çocuk demeden her türlü katliamı kendilerine hak ve helal görüyorlar. Yani hiçbir din, hiçbir tevhid algısı, hiçbir ehli kitap tabir yerindeyse müntesibi kalkıp da bunu bir şeye oturtamaz. Yani meşru bir şarta oturtamaz asla. Hele ki Hazreti Zülkarneyn'den onların da haberi var. Onların da Hazreti Yusuf'tan haberi var. Onların da Hazreti Peygamber'in mücadelelerini gördüler. Kendileri üzere işte beni Kaynuka'dır, beni Kureyza'dır, beni Nadir'dir vesaire. Bunların üzerine yapmış olduğu Efendimiz'in seferleri var. Bunların hiçbirisinde Efendimiz katliamı öne çıkarmıyor. Hatta kendi alimleri, kendi şeriatlarına göre bu şekildeki ihaneti, kendi yaptıkları ihanetin de karşılığının katliam olduğunu söylese bile Efendimiz bunu uygulatmıyor.
Evet. Hocam, o zaman şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bu düşünceyi, bu iftirayı bize atanlar aslında bunu kendi yapmış oldu.
Kendi kalplerindekini yani bize sıvıyorlar. İşin özü bu aslında.
Aynen öyle.
Çünkü korkuyorlar. Yani kendi âli menfaatleri, dünyalık anlamında söylüyorum bunu, âli menfaatlerine zarar gelmesinden korkuyorlar. Çünkü buradan çok büyük nemalanıyorlar. Çok büyük dünyalık elde ediyorlar. Yani dünyalarını cennete çeviriyorlar tabiri yerindeyse. Öyle bir hal kazanıyorlar ki bu uğurda, yani o maddi menfaatleri ve dünyalık menfaatleri uğrunda kendilerini bile tabiri yerindeyse pazara çıkarıyorlar. Öyle bir haldeler. Yani Yahudi, Yahudi de satıyor tabiri yerindeyse. Yani affetmiyor yani. Bundan dolayı dünya menfaati işin içerisine girince, ahiret unutulunca her türlü fuhşiyat o zaman kendilerince caiz olmuş oluyor. Bundan dolayı Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a biz döndüğümüzde o daima imana davet. Esas bu. İmana davet. Yani bir dünyalık menfaati elde etmekten ziyade iman etmelerini sağlamaya çalışmak. Yine Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam uzun bir yolculuktan sonra yine güneşin doğduğu yerde bir kavim görüyor ama bu kavim sıcaktan korunacak bir sipere de sahip değiller. Bu da yine Kehf suresinde 90 ve 91. ayetlerde. Orada da bir hükümdarlığa sahip oluyor Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam. İnsanları da bu haliyle ihat edip kuşatıyor. Yine doğu seferleri bu şekilde devam ediyor. En son yine kendi dillerini konuşmayan bir yabancı gruba tercüman aracılığıyla Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam tebliğde bulunuyor. Bunlar kıyamet döneminde çıkacak olan seddi ortadan kaldırıp Cenab-ı Hak çıkartacak olan Yecüc ve Mecüc kavmi. Hazreti Zülkarneyn o bölgedeki insanlar artık Hazreti Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. Diyorlar ki ya Zülkarneyn sen büyük bir insansın. Biz senin savaşçılığını görüyoruz ve senin onlara olan hakimiyetini de görüyoruz. Biz size sana ne istersen imkan noktasında bir para vesaire karşılıkta istiyorsan onu da verelim. Hangi vergiden istiyorsan ondan da verelim. Bize yardımcı ol deyip ayet-i kerimede yine Kehf suresinde 94 ile 98. ayetlerde Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapıyor ve bunların engellenmesi gerekiyor. Buradan önce şunu anlamak lazım. Yeryüzünde bozgunculuk yapan bir topluluğu diğer toplumun mani olması engellemesi gerekiyor. Güç yetmiyorsa güç yetirecek güçler oluşturulmak gerekiyor. Tabii bunun karşılığında bir menfaat var. O menfaati Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam talep etmiyor. Biz bu tür engellemelerin yani bu tür mani olmaların karşılığında mükafatı sadece Cenab-ı Hak'tan bekleyeceğiz. Burada da ayrı bir bize bir müjde var aslında. Bir diğeri Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam yani bana Rabbimin verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha fazladır deyip onların elindekine tamah etmiyor. Yani mülkleri sizindir istediğiniz gibi kullanın. Ancak ben Allah'a karşı bu anlamda acziyetin itirafı diyoruz buna. Allah'a karşı kendi acizliğini ortaya koyuyor. O vermezse ben olmam. Bu şekliyle Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam onlardan demir ve böyle bakır gibi maddeler istiyor. Bunların hepsini demir kütlelerin hepsini üst üste yığdırıyor. Sonra bir erik oluşturuyor. Üzerlerine döküyor. Bu iki kavmi iki set arasında Yecüc ve Mecüc iki ayrı kavim. Bu arada onu da söyleyelim. Bu iki kavmi iki setin arasına alıyor. Şöyle bir baktım kaynaklarda neler var diye. İmam Taberi'nin bu şeyle alakalı setle alakalı verdiği bilgilerde İki dağ arasındaki uzaklığın 5000 kulaç. Yani bugünkü itibarla 9 kilometre kadar. 9000 metre kadar. Yani 9 kilometre kadar bir büyüklükte olduğu söyleniyor. Genişliği de bir kulaç demir koyuyor. Bir kulaç da bakır koyuyor. Yani 1828 metre. Yani 1.2880 santim öyle diyelim. 1.80 demir koyuyor. 1.80 de bakır ve kalay karışımıyla. İkisini birbirine yapıştırıyor ve erikle onları kapatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kıyamete dönük zamanda Yecüc ve Mecüc kavminin bu seddi aşmaya çalıştığını hatta delip artık sona yaklaştıklarında bugün yeter yarın devam edelim deyip geri döndüklerini arkasından da yine kazmaya geldiklerinde baktıklarında orada yine deliğin kapandığını görecekler diyor. Sonrasında Allah-u Teala kıyamet için onların seddi aşmasına müsaade edecek. Bunlar da yeryüzüne böyle çekirge sürüsü gibi dağılacaklar. Ve buldukları her şeyi, ekini, insanları, hayvanları vesaireleri telef etmeye başlayacaklar. Cenab-ı Hak onları boyunlarına bir kurtçuk musallat edip helak edecek buyuruyor Peygamberimiz. Bu haliyle onlar da helak olup artık kıyamet yolunda bir şey gerçekleşmiş olacak. Yani bir alamet daha gerçekleşmiş olacak. Eyvallah. Bu Yecüc ve Mecüc kavmiyle.
Şimdi bu anlatmış olduğunuz hadiseyi biz mecazi olarak anlamayacağız değil
elbette,
mi?
Elbette mecaz bu, tabii ki. Böyle bir kavim var.
Anlattığınız şekilde olacak
tabii
yani.
Tabii ki. Böyle bir kavim var. Böyle bir kavim Zülkarneyn Aleyhisselam iki set arasına hapsetti. Cenab-ı Hak kıyamete kadar onların orada kalmasına müsaade etti. Kıyamet vakti yaklaştığında onlar çıkacaklar ve bu hak gerçekleşecek.
Bunların nerede olduğu, kimler olduğu?
Bunlar bizim şöyle söyleyeyim. Bir millet olarak dünyanın neresinde olduğu, neresinde saklandığı, settin nereye yapıldığıyla alakalı farklı şeyler var sadece. Tespitler var. İşte kimisi bu Doğu Türkistan tarafında o şey bölgesinde, çöl bölgesinde falan olduğu söyleniyor. Kimisi Asya tarafında bir bölgede olduğunu söylüyor. Kuzey Asya tarafında bir bölgede olduğu söyleniyor. Ancak bugün birçok sismik cihazlar var. İşte bu tür kütleleri tespit edebilecek. Bu tür kütlenin tespiti henüz daha gerçekleşebilmiş değil. Bunun kimyevi bir şey olduğunu bazıları iddia ediyor. Yani kimyevi bir eriğin karşılığıdır diye iddialar da var. Tabi bu iddiadan öte. Başka bir şey yok. Ancak şu var. Allah-u Teala gizliyor. Onları gizliyor. Nasıl ki Ashab-ı Kehf'i mağarasında uyutuyorsa 300 küsür sene, onları da gizliyor. Oradan çıkarmıyor. Oradan bilinmiyor. Yani sismik cihazlar Cenab-ı Hakk'ın iktidarında takılıp kalıyor. Allah-u Teala Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a sebeba ifadesi, fe'etbe'a sebeba ifadesinde şöyle bir izah yapılıyor. İlim vermiş Cenab-ı Hak. Akıl, ilim, kudret, idrak artı imkan gibi onu ilahi gayeye ulaştırabilecek her türlü vesileye Cenab-ı Hakk'ın izin vermesinin adıdır diye böyle bir yorum yapılıyor. Buradan sonra tabii kıyametin kopma vaktinde Yeçüc ve Meçüc kavminin bir dağılması ve yayılması söz konusu olacak. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç bölgeye giremeyecekler buyuruyor. Bunlardan birisi Mekke-i Mükerreme, diğerisi Medine-i Münevvere, diğerisi de Kudüs-ü Şerif. Bugünkü Mescid-i Aksa'mızın bulunduğu bölge. Yeçüc ve Meçüc, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bu hapsinden sonra artık kıyamete kadar süreçlerini devam ettirecekler. Ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle inşallah dedikten sonra kazarken o artık set aşılmış olacak ve onlar yeryüzüne çıkmış olacaklar buyuruyor. Kıyamet alameti olarak da karşımıza çıkar buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onları hapsediyor. Sonrasında da tabii Yeçüc ve Meçüc'den kurtuluşun çok zor olduğunu, saklananların, kaçanların ancak kurtulacağını Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerde bizlere ifade ediyor. Zülkarneyn Aleyhisselam bu seferlerinde birkaç da böyle ibretlik hadiseye karşılaşıyor aslında. O da mühim, arzu ederseniz onu da söyleyelim.
Buyurun hocam.
Bunlardan birincisi Hazreti Zülkarneyn seferlerden birisinde artık hayatında ölüm endişesi taşımayan, nefs engelini aşmaya çalışan bir kavimle karşılaşıyor. Onlar dünyanın servetine, namına, itibarına, altınına, gümüşüne kıymet vermiyorlar. Hatta eşyaları yok kadar, yani sadece ihtiyaçlarını görecek kadar eşyaları, evleri yok, barkları yok. Sadece böyle baraka gibi yerler yapmışlar, oralarda yaşıyorlar. O toplumun liderini Hazreti Zülkarneyn davet ediyor, çağırıyor. Gelsin kendisiyle görüşelim diye. Ancak gelmiyor lider. Kendisine gidip niçin gelmediğini sorunca diyor ki yani ben senin yanına niye geleyim diyor. Senin beni davet etmen benim bir ihtiyacımın karşılığıdır diyor. Benim sana bir ihtiyacım yok ki diyor. Olsa gelirdim diyor. Ya diyor sen diyor hani bu dünyalık hali nasıl bir haldir ki bu sen... ihtiyacın yok, gelmiyorsun ve itibar etmiyorsun dediğinde diyor ki biz diyor altına ve gümüşe kıymet vermeyiz diyor. Çünkü bir miktar insanın eline geçtiği zaman daha fazlasını istiyor. Bu da onun huzurunu bozuyor. Biz bu altın ve gümüşü kalbimizden çıkardık, o zaman huzuru bulduk diyor. Yani burada çok büyük bir ders var aslında. Yani dünya malına tamah ettikçe, değer verdikçe, nimeti hedef ettikçe, peşine koştukça İnsan kendini ona aslında hapsediyor. Aslında nimeti biz kullanmıyoruz. O nimet bizi kullanıyor. Aslında eşyaya biz sahip olmuyoruz. Eşya bize sahip oluyor. Bizi yönlendirmeye başlıyor. İşte bir ev yapıyor, bir ev daha yapayım diyor. Bir ev alıyor, bir ev daha alayım diyor. Bir araba alıyor, bir araba daha alayım diyor. İşte
arabanın
bir,
en yükseği olsun,
en yüksek model olsun. Ha, aman televizyon eski model olmuş, yeni model olsun diyor. Telefon eski model olmuş, yeni model olsun diyor. Aslında eşya bizi yönetmeye başlıyor. Halbuki eşyaya kıymet vermese, değer vermese... bu şekliyle dünya malı sadece dünyanın kullanılan bir meta haline gelir ki olması gereken bu. Peki diyor Hazreti Zülkarneyn bu mezarları niye kazdınız diyor. Herkesin hemen hemen evlerin önünde ve toplum içerisinde kuyu mezarlar var. Daha içerisi boş. Doldurulmamış. Diyor ki bunu da dünyalık peşine koşmamak için yaptık diyor. Yani bir ihtiyat, bir tedbir tabiri caizse. İman için yapıyorlar bunu. Bir şey gördüğümüz zaman, nefsimizin hoşuna giden bir hal gördüğümüz zaman mezarlarımıza bakıyoruz ve o mezarlardan ibret alıp o niyetten vazgeçiyoruz diyorlar. Şimdi biz ecdadımıza baktığımızda kabir şerifler, mezarlar hep
şehrin içinde.
Şehrin içinde. Şimdi şehrin hiç uğranılmayacak kadar uzağına koyuyoruz. Neticede gözümüzün önünde ibret alınması için aslında birebir bir canlı örnek mezarlar, kabri şerifler. Ama günümüzde bu iyice uzaklara gitmiş. O da bayramdan bayrama hatıra gelirse belki hatırlıyoruz. Yani aslında ölüme tefekkür, ölümü tefekkür etmek burada çok önemli bir nokta.
Evet.
Bu toplum diyor ki biz midelerimizi elimizden geldiği kadar hayvansal gıdalarla da doldurmuyoruz. Çünkü onlar bizi azgınlaştırmaya yetiyor. Midemiz tam doyduğu zaman farklı hususlara dönmeye başlıyoruz. Onun için onu da elimizden geldiği kadar terk ediyoruz diyor.
Evet.
Tez cümle bu toplum
konuyla
hocam,
alakalı tabii, hocam çok tabii, özür dilerim. Siz bütün kabristanlarımız şehirlerimizin içinde deyince Yahya Kemal Türkiye'nin nüfusunu soran yabancılara 15 milyon civarı nüfusu olan o günün 15 milyon civarı nüfusu olan Türkiye için 50 milyon cevabını veriyor. Bu cevaba yabancılar şaşırıyorlar. Yani nasıl 50 milyon o kadar değil. Yani sana sorduk ama az çok biz de biliyoruz. Hayır diyor. Biz diyor ölülerimizle birlikte yaşarız
ne
diyor.
Ne kadar güzel hocam. Bunu anlayabilmek lazım aslında. Burada ibretlik bir sahnedir aslında bu. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabirleri ziyarete teşvik buyuruyor. İlk başta putlaştırma ve onlardan farklı ihtiyaçlar elde etmek adına gidilince yasaklanıyor. Sonra Efendimiz ölümü hatırlama, tefekkürü mevt adına hatta cenazenin teşeyyü büyük bir sevaptır. Teşeyyüden kastımız onun öldükten sonra hemen daha cenazesinin toplanması, onun yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması, mezara kadar takibi, defninden sonra oradaki duası, duanın arkasından telkinine kadar bunu Hazreti Peygamber takibi çok büyük bir mükafat olarak ama şu var, oraya bir ziyaretçi gibi ya da bir katılan, dışarıdan katılan bir başkası gibi değil. Hocam tefekkürle gitmek lazım. O da acizane şöyle olsa sanki daha mı faydalı olur? O musallaya yatırılanın kendimiz olduğunu düşünsek, sonra kefenlenenin kendimiz olduğumuzu düşünsek,
kendi cenazemize katıldığımızı aslında, tefekkür etsek.
Böyle bir tefekkür olsa herhalde toplum biraz daha ahiret iştiyakını artırır. Dünyevi meşgalesini ve muhabbetini biraz daha düşürür diye düşünüyorum. Bugünün problemi üstadım, acizane belki yanlış bir şey, belki kızacak da bana bazı dinleyenlerimiz ama ben yine söyleyeyim, ahirete iman zayıflığımız.
Evet.
Bugünün zannı ahirete iman ediyoruz zannı bence. Yani ahirete imanımız biraz kavi olsa, biraz kuvvetlense biz toplum içerisinde bu kadar serkeşliğe düşmeyiz diye düşünüyorum. Savrulmaya başladık çöp gibi. Yani insanlar kendinden başka hiçbir şey düşünmez hale geliyor. Yani yemek yerken de böyle, araba kullanırken de böyle, alışveriş yaparken de böyle. Bir de çok enteresan, tahammülümüz yok birbirimize. Efendimiz sevmekten bahsediyor, birbirimizi sevmekten bahsediyor. Vela tahabbu diyor Peygamberimiz, yani sevin birbirinizi diyor, sevin. Sevmek olmayınca, muhabbet olmayınca düşmanlığa ve ayrılığa dönüşüyor.
Nasıldı hocam? İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.
Bu tabii çok önemli bir nokta. Hatta Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam konumuz, oradan örnekle gidelim. Birisi gelip bana imanımı ve yakînimi kuvvetlendirecek bir şey söyler misin dediğinde diyor ki önce öfkelenme diyor. Gadab etme, öfkelenme. Bugün toplumumuzun en çok patladığı yer burası aslında. Bakıyoruz çok basit bir yol verme büyük bir kavgaya sebebi, hatta ölüme kadar, cinayete kadar gidiyor. Bir diğeri diyor ki tabii gadab etme, öfkelenme derken şeytanın insana en çok müdahale edeceği yer bu andır diyor. Öfkelendi peygamberimiz öfke şeytandandır buyuruyor. Öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız yan üzere uzanın, yani şekil değiştirin, mekan değiştirin. Bir rivayette de abdest alın buyuruyor. Çünkü öfke ateştir, ateşi de su söndürür buyuruyor. Elimizden geldiği kadar Resulullah'a sığınmak bu noktada önemli.
Bir evet, ikincisi, şair diyor ya hocam, dokunur gayretine, karışma hikmetine. Tabii üst tarafları da var, dinleyicilerimiz bu şiiri hatırlayacaklardır. İncitme Gönül adlı bir şiir bu.
Evet.
Sonunda da sahibi hürmetine kulu incitme gönül diyor.
Bu işte öfke bu.
Evet.
Bunu yutmak lazım.
Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek.
Bir diğeri aceleciliği tasvip etmiyor Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam. Diyor ki yani acele etme işlerinde. Çünkü acele hem zamanı hem de nasibi zayi eder. Hem zamanı hem nasibi zayi eder. Bazen görürüz. İnsanlar böyle çok direksiyonda oluşur genelde insan üzerinde. Gideceği yere bir an önce ulaşma hadisesi. Şöyle bir 5 saatlik bir yolda çok süratli giden ve normal süratiyle gideni kıyas ettiğinizde aradan 15-20 dakika, belki yarım saat fark eder. Hadi olsun 1 saat en iyi ihtimalle kazanımı diyelim. O 1 saati çok rahat bir şekilde televizyon başında heba eder. Ama internette heba eder. Ama şeye geldiği zaman, direksiyon başına geldiği zaman o 1 saati kazanmak için her şeyi yapar. Hatta suç da işler. Böyle bir hale gelir insan.
Hayatını tehlikeye atar.
Araçtakileri de tehlikeye atar. Diğerlerini de tehlikeye atar. Aracın dışındakileri de tehlikeye atar. Bu da acelenin şeytandan olduğunu gösteriyor bize. Bir diğeri mülayimliktir. Yani insanlara karşı mülayim ol. Yani yumuşak ol, nahif ol, nazik ol. Ya bizim kaybettiğimiz değerler bunlar. Eskiler öyle derlerdi. Beylerbeyi vapuru bazen gecikirdi. Beylerbeyi eşrafının teşrifatından.
Siz buyurun efendim.
Siz buyurun efendim. Siz buyurun efendim. Almaz efendim, ne münasebet. Siz erken geldiniz. Buyurun efendim. Sizi bekletmeyelim. Bu teşrifat bugün çok farklı bir hal aldı. Yani biz hızlı döndük, hızlı dönüştürüldük. Burada çok büyük kayıplar oluşturuldu bize. Bu bize çok büyük bir ders aslında. Bir diğeri inatçı, inkarcı ve zalim olma diye cevap verdi Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam. İnat, inkar ve zulüm. Bu da insanın başta kendisine sonra başkalarına yapmış olduğu en büyük hallerden bir tanesi. Ama Hazreti Zülkarneyn de acizane bu ibretlik hadiselerden en çok dikkat çekenlerden bir tanesi. Hazreti Zülkarneyn vefat ettikten sonra beni yıkayın buyuruyor. Kefenleyin, sonra da tabuta koyun. Ama bu tabutun kollarım dışarısında kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de sahip olduklarım, dünyada sahip olduklarımı da bir katırlara yükleyin. Onlar da ardımdan gelsinler. Sonra halk benim son derece o ihtişamlı saltanatımı, dünya mülküne sahip olduğum o hali görsünler. Ama kabre ellerimde hiçbir şey olmadan girdiğimi de görsünler. Bu çok büyük bir ders aslında. Keşke ders alabilsek. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetbe'ül meyyite selasun buyuruyor. Üç şey. Ölüyü takip eder buyuruyor. Bunlardan ikisi yerci'u isnani ve yabuka vahid. İkisi geri döner. Birisi ölüyle beraber kabirde kalır. Ehluhu ve malihu, bunlar yerci'u olan kısmından. Dönenler ailesi ve malı. Arkasından gelir mezara kadar, sonra geri döner. Efendimiz yabuka ameluhu buyuruyor. Ameli kalır. Yani dünyada ahirete ne kadar gönderirsek o kadar büyük bir nimet deposu olmuş oluyor. Bu insanlar, hizmetkarlarımın da hazinelerimin de dünyada kaldığını, benle beraber gelmediklerini görsünler ki yalancı ve fani olan laybun ve lehvun diyor Kur'an. Oyun ve eğlenceden ibaret olan bu dünyaya aldanmasınlar diye böyle bir şeyde bulunuyor. Çünkü dünyanın öyle bir şeyi vardı ki, cazibesi vardı ki ve kendine çektikçe çeker. Heytelekleri çoktur. Ona çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bir nevi Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam şunu söylüyor. Arkamdan gelen bu ordularla ben dünyaya hakim oldum. Yani batıya, doğuya, her yere hakim oldum. Maiyetimde benim, tedbirimde benimle beraber olan sayısızca hizmetçi ve asker vardı. Belki sayısını kendi de bilmiyordu, kaç tane olduğunu. Hiçbiri emrimden dışarıda çıkmazdı, çıkamazdı. Dünya baştan başa idarem altında kaldı. Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat bunların hiçbirisi benimle beraber gelmiyor. İşte dünyanın malı dünyaya ait. Ben mezara elim boş gidiyorum. Siz ahirete faydalı olan işler yapın diye tavsiyede bulunuyor Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam ölmeden önce. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlamda dünyanın faniliğini, dünyanın fena bulduğunu, tabii nefis faniliği istemiyor. Nefis devamlı kalmak istiyor, ölmek istemiyor. Bizim maalesef kaçırdığımız şeylerden bir tanesi budur aslında. Yani o gerçeğini kaçırdığımız hallerden birisi budur. Gözümüzün önünde hakikatli olan tek bir nevi gayiptir ölüm. Mahiyetini bilmeyiz. Yani ölmek zahiren bizim karşısına geçtiğimizde bir kimsenin işte gözü kapandı, ruh gitti. Ruhun gittiğini de görmeyiz gerçi ya. Ruh gitti, can gitti, bir beden kaldı, göz görmez oldu, kulak duymaz oldu, ağız konuşmaz oldu, kalp atmaz oldu, damarlar durdu. Artık vücut bütün fonksiyonlarını kaybetti. Bunun adına ölüm adı veriliyor. Peki bu bir hayatın başlangıcı olarak kabul edildiğinde. Şimdi ölüm tamam ama bir kapının da açılmasıysa, başlangıcıysa, o zaman kul bunun da farkındalığını yaşıyorsa aslında ölmenin hakiki olan, baki olan hayat kapısının bir giriş de diyelim, girizgahı diyelim, olduğunu farkında olması gerekiyor. Ve buna göre de bütün işlerini, amellerini, halini, hayatını, bütün dünyalıklarını, çoluğunu, çocuğunu vesairesini buna göre düzenlemesi gerekiyor. Ez cümle Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam bizim için çok büyük örnekleri barındırıyor. Bu anlamda da Allah-u Teala'nın kendisine verdiği o gücü, kudreti, iktidarı, Allah yolunda nasıl kullandığını, kendisine verilen o bütün mahlukatın sahibinin mutlak olarak Allah olduğunu, bütün savaş aletlerine sahip olduğunda bir zalim hükümdar hüviyetinde olmadığını, merhametiyle, rahmetiyle böyle insanlara tebaasına adilane mücadelelerde, müdahalelerde bulunduğunu görüyoruz. Tabii özellikle yönetim işleriyle uğraşan, yönetici olan devletin başındakilerden en alt kademede kimse, o yöneticiler kimler varsa, tabii her anne baba da evinde bir yöneticidir aynı zamanda. bu halleri, bu hasletleri şöyle kendince benimseyip geliştirip bir peygamber örnekliğinde hayatına tatbik etmesi esastır aslında. Çünkü ne hırs, ne dünya meta, ne dünyaya olan bağlılık bir fayda getirmeyecek. Ancak bu da şu demek değil: dünyadan eli eteği çekelim. Bunun adına da tasavvufi itibarı ifadesiyle söylüyorlar bunu, ama bu o demek değil. Züht hayatı yaşayalım derken dünyadan el hayatı keselim, hiçbir şeyle uğraşmayalım, atıl yaşayalım, gelirse yeriz, gelmezse yemeyiz anlayışı da İslam'ın şiarında değil. Çünkü İslam ataleti, tembelliği asla kabul etmiyor. İslam asla donuk ve mat insan istemiyor. Aktif, aksiyoner, dini tebliğ eden, bu anlamda da kendini yetiştiren karakter sahibi şahsiyet olmayı, Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'da dedik akıl vardı, ilim vardı, irade vardı, kuvvet vardı, kudret vardı, imkan vardı. O zaman bizim de o anlamda akıl sahibi olabilme adına ferasetli birer kul, ilim elde etme adına bu işten anlayan, bilen olma, her anlamda böyle, Kur'an ve sünnet anlamında da böyle, yaptığımız işte de ehil anlamında olma. İradeli olma, orada kendi irademizi, kendi gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi oraya yansıtabilme, bir de imkanlar oluşturabilme ve imkanlar açabilme. Geçtiğimiz derste hatırlarsınız, Gazze ile ilgili, boykotla ilgili bir iki cümle söylemiştik. Orada Müslüman zenginlerimizin, özellikle üretici olan zenginlerimizin, bu sadece tarladan domates yetiştirip satan insan adına söylemiyoruz, her biri için söylüyoruz bunu. Hangi alanda ne üretiyorsa en güzelini, en iyisini, en kalitelisini ve piyasa içerisinde en itibar edilenini üretmesi. Aynı bunun gibi. Oradaki vazife, Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'la bulunduğu tebaada, bulunduğu tebaaya bu hakkaniyetliyle işi yapmaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu tebaada ve o toplum içerisinde o hadiseyi gerçekleştirmekti. Bizim de vazifemiz en güzel haliyle, en iyi haliyle, en ihsan kıvamında bu işi yüklenip topluma döndürmemiz gerekiyor hocam.
Eyvallah. Aslında bu dersimizin başında da vurgu yaptınız. Biz nasıl hayatımıza son vereceğimizi iyi tefekkür etsek, tüm bu meselelerin hepsini halletmiş olacağız.
Gideceğimiz yeri hocam bilsek ve orada karşımıza çıkacak olan iki adres var. Bu kesin. Üçüncü adresi yok.
Cennet ve cehennem.
Yani bunun farkında olarak yaşamak herhalde biraz hayatımızı toparlar diye düşünüyorum.
Eyvallah. Siz Zülkarneyn Aleyhisselam'ın işte ben gittikten sonra arkamda hiçbir şey bırakmayacağım nasihatini, o vasiyetini hatırlatınca Yunus Emre'nin şu şiiri geldi. Dinleyicilerimizin de gündemine getirmek isterim. Bu şiirle de bitirmiş olalım. Diyor ki Yunus Emre: yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar, kimi masum, kimi güzel yiğitler ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki: gör takdirin işleri, dökülmüşler kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler. Tabii şiir biraz uzun. Ben dinleyicilerimizin vaktini çok almamak adına hemen kısalttım.
Allah razı olsun.
Oldum.
Çok sağ ol.
Mesele bu hocam. Toprağa gireceğiz. Hiç bizden haber alamayacaklar ki biz de haber alamıyoruz.
Ben şöyle bir ilave edeyim hocam. Mezarlıklara gittiğimiz zaman mezar taşlarının 90'lı yaşlarını, 100'lü yaşlarını, 3'lü yaşlarını, 5'li yaşlarını, yani her yaş grubundan insanın toprağın altında oluşlarını seyrediyoruz.
Evet.
Bugünümüz var ama garantimiz yok.
Eyvallah. Bugünümüz var ama garantimiz yok. Geçtiğimiz günlerde memlekete bir ziyarete bulunmuştum. Memleketten ayrılırken adetimdir, babacığımın mezarını ziyaret etmeden ayrılmam köyden. Çıkarken eşime öyle dedim: ya biz babamla bayramlarda, seyranlarda gelirdik, mezarlığın en uçlarına kadar giderdik. Orada babamın dedesini, babamın işte dedemi, babamın babasını, onun akrabalarını dolaşır, öyle ayrılırdık. Şimdi o beraber dolaştığımız kişi de orada.
Ya.
Bir gün biz de geleceğiz, oraya yatacağız.
Ya,
sonra bizim oğlumuz gelecek belki.
Hayır olsun.
Böyle. Dünya böyle hocam.
Allah iman selameti versin.
Amin.
İman ölmeyi, ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin.
Amin.
Kendine
Allah razı olsun.
Kul eylesin inşallah.
Amin. Cümlemize inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz
hocam. Ben teşekkür
ederim. Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun. Çok sağ
olun. Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını konuştuk. Tabii onun hayatından birçok ibretli hadiseyi gündemimize ve gönlümüze taşımaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta yine Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın aslında bir önceki programlarda biraz üzerinde durmuş olduğumuz cihat ve emri bil maruf meselesini konuşmuş olacağız önümüzdeki hafta. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.